Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
100. at Baldassare'nin yolculuğu. Amin Maluf. Yapı Kredi Yayınları. 1. baskı İstanbul 2000. Türkçe çeviren Samih Rıfat. Okuyan Levent Filyoz. Doğudaki son Cenevizlilerden antika tüccarı Baltasare Embriaco, 1665 yılı sonlarında soyunun yüzyıllardır yaşadığı Lübnan'dan yollara düşer. Ertesi yıl İncil'e göre canavarın yılıdır. Kimilerine göre düpedüz mahşer, kan, ateş, yıkım ve her şeyin sonu, zamanın sonu. Dünyayı ve Baldassare'yi kurtarabilecek tek şey ise 100. attır. Kimselerin görmediği bir yazma kitap ve bu kitapta açıklandığı söylenen bir ad. Allah'ın Kur'an'da anılan 99 alının sıradan ölümlere bildirilmiş olan yüzüncüsü. Tanrı'nın gizli ve yüce adı. Yüzüncü adın peşinden önce İstanbul'a uğrar, Baldassare'nin yolu oradan İzmir'e, Sakız'a, Cenova'ya, Amsterdam'a, sonra da Londra'ya. Konya'da vebanın kıyımına, İzmir'de Sabetay Sevi'nin şaşırtıcı başkaldırısına, İngiltere'de büyük Londra yangınına tanık olur. Korku, şaşkınlık, düş kırıklığı, umut ve aldanma, menzil taşlarıdır bu uzun yolun. Bir de en beklenmedik anda yolcunun karşısına dikiliveren aşk, sevincin, mutluluğun tek kaynağı aşk. 100. at Baldassare'nin yolculuğu. Amin Maluf 1949'da Lübnan'da doğdu. Ekonomi ve toplum bilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı. 1976'dan beri Paris'te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan Maluf, bugün vaktinin çoğunu kitaplarını yazmaya ayırmaktadır. Çok iyi bildiği Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerini, söylencelerini yapıtlarında başarıyla işleyen Maluf, ilk kitabı Le Croix des Beaux Par Arabes, 1983, Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri Telos ile tanındı. Ve bu kitabın çevrildiği dillerde de büyük bir başarı kazandı. 1986'da yayınlanan ve aynı yıl Fransız Arap Dostluk Ödülünü kazanan ikinci kitabı, yani ilk romanı, Léon l'Africain, Afrikalı Leo, Yapı Kredi Yayınları ise bugün bir klasik kabul edilmektedir. Maluf'un 1988'e yayınlanan ikinci romanı Semerkand'ı, yani Semerkant, Yapı Kredi Yayınları da coşkuyla karşılandı ve pek çok dile çevrildi. Le Jardin de Lumière, 1991, Işık Bahçeleri, Telos ve Le Siècle après Béatrice, 1992, Béatrice'den sonra 1. yüzyıl Telos adlı romanlarının ardından 1993'te yayınlanan romanı La Roche de Tanyo, Tanyos Kayası, YKY ile Goncourt ödülünü kazanan yazarın Le Echelle de Loman, Doğu'nun Limanları, YKY adlı romanı 1996'da Le Identité Mortuaire, Ölümcül Kimlikler, YKY adlı deneme kitabı 1998'de çıktı. Maluf'un son yapıtı Le Périple de Baldassare'dir. 100. at Baldassare'nin yolculuğu 2000. Samih Rifat 1945'te İstanbul'da doğdu. Sembenova Lisesi'ni ve İTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdi. Üniversite yıllarından başlayarak çeviriye yöneldi. İlk çevirilerini 80'li yıllarda Yasko Çeviri Dergisi'nde yayımladı. René Char, Jacques Prévet, André Verde, Jean Follen, Paul Valéry, Cavafis, Le Corbusier gibi ozan yazarlardan çeviriler yaptı. Yine üniversite yıllarında fotoğrafçılıkla ilgilendi. 80'li yıllardan başlayarak çeşitli dergilerde yazdığı çoğu mimarlık konulu yazılara eşlik eden fotoğraflar yayımladı. Belgesel filmler çekti. Bugün çeviri, yazı, fotoğraf ve film çalışmalarını sürdürüyor. Andrea, Defter 1. Canavarın yılına girmemize daha 4 uzun ay var. Oysa gelmiş dayanmış bile kapıya. Gölgesi yüreklerimizi ve evlerimizin pencerelerini örtüyor. Çevremdeki insanlar başka şeyden söz edemez oldular. Yaklaşan yıl ön belirtiler, kehanetler. Gelsin diyorum kimi zaman kendi kendime. Boşaltsın artık mucize felaketlerle dolu heybesini. Sonra cayıyorum bu düşünceden. Tüm o güzel yıllara geri gidiyorum belleğimde. Her günü akşamın zevklerini beklemekle geçirdiğimiz o sıradan iyi yıllara. Ve ağız dolusu lanet okuyorum kıyamete tapanlara. Nasıl başladı bu çılgınlık? Önce kimin kafasında filizlendi? Hangi gök kubbenin altında? Kesin olarak söyleyemem. Yine de bir biçimde biliyorum bunu. Bulunduğum yerden korkuyu gördüm. O iğrenç korkunun doğduğunu, büyüdüğünü, yayıldığını gördüm. Kafalara nasıl sızdığını gördüm. en yakınlarımınkine, benimkine varana dek aklı yerinden oynatıp ayaklar altına alışını, aşağılayışını, sonra da onu parçalayıp gövdeye indirişini izledim. Güzel günlerin uzaklaşıp gittiğini gördüm. Buraya dek dinginlik içinde yaşadım ben. Mutluluk ve erinç içinde her mevsim biraz daha göbek bağlıyor, biraz daha zenginleşiyordum. Elimin ulaşamayacağı hiçbir şeye göz dikmiyordum. Komşularım kıskanmaktan çok pohpohluyorlardı beni. Ve birdenbire her şey hızlandı çevremde. Ortaya çıkıveren, sonra da benim hatam yüzünden yok olan o tuhaf kitap. Yaşlı İdris'in ölümü, gerçi kimse bu yüzden suçlamıyor beni, kendimden başka. Ve tüm kararsızlığıma karşın pazartesi günü çıkmak zorunda olduğum şu yolculuk. Bu yolculuğun dönüşü yok gibi geliyor bugün bana. Bu nedenle bu yeni deftere ilk satırları yazarken pek de tasasız sayılmam. Henüz hangi biçimde aktaracağımı bilmiyorum. Ne bugüne dek olanları, ne de şimdiden kendini belli edenleri. Olanı biteni kapsayan basit bir anlatımı olacak bu. İçten duygularımı dökeceğim bir günce mi, bir seyir defteri mi, yoksa bir vasiyet mi? Belki de öncelikle canavarın yılı konusundaki kaygılarımı ilk uyandıran kişiden söz etmeliyim. Adı Evdokim. Yaklaşık 17 yıl önce gelip kapımı çalan Moskovalı bir hacı. Neden yaklaşık diyorum ki, tüccar defterimde kesin tarihi yazılı. 1648 yılı Aralık ayının 20. günüydü. Her zaman her şeyi not ettim. Öncelikle de sonradan unutabileceğim küçücük ayrıntıları. Adam kapımdan içeri girmeden önce iki parmağını uzatarak istavros çıkartmış, sonra da alçak taş kemere çarpmamak için eğilmişti. Kalın siyah bir harmaniyesi, oduncularınkine benzer elleri, kalın parmakları, gür sarı bir sakalı, buna karşılık küçücük gözleri ve dar bir alnı vardı. Kutsal topraklara giderken bir rastlantı sonucu durmamıştı evimin önünde. Adresimi ona Konstantinopolis'te vermişlerdi ve aradığını olsa olsa burada, yalnızca burada bulabileceğini söylemişlerdi. Signor Tommaso ile görüşmek isterdim. Benim babamdı dedim. Temmuz'da vefat etti. Tanrı krallığına kabul eylesin. Sizin yakınınız olmuş aziz ölüleri de kabul etsin. Konuşma tek ortak dilimiz Rumca ile yapılmıştı. Oysa besbelli ikimizin de sık sık kullandığı bir dil değildi bu. Kararsız, güvensiz bir konuşmaydı. Biraz bana hala acı veren, onu da şaşırtan yas nedeniyle, biraz da onun bir papacı dönmeyle, benimse yolunu kaybetmiş bir sapmacıyla konuşurken karşıdakinin inançlarını incitecek bir söz etmemeye özen göstermemizden. Kısa bir ortak sessizlikten sonra sözü yine o aldı. Babanızın aramızdan ayrılmış olmasına çok üzüldüm. Bunu söylerken de gözlerini mağazanın içinde gezdiriyor, bu karmakarışık kitap, antik yontucuk, cam eşya, boyalı vazo, doldurulmuş şahin yığını bakışlarıyla yokluyor ve kendi kendine soruyordu. İçinden yapıyordu bunu ama yüksek sesle de söyleyebilirdi. Babam orada olmadığına göre ben yine de ona yardımcı olabilir miydim acaba? Artık 23 yaşındaydım ama tombul ve tıraşlı yüzümde hala çocukluğun yansımaları seçiliyor olmalıydı. Çenemi öne uzatarak dikeldim. Adım Baldassare ve babamın yerine ben geçtim. Ziyaretçim beni duyduğunu belirtir herhangi bir işaret yapmadı. Bir büyülenmeyle sıkıntı karışımı içinde çevresini saran binbir harikayı gözden geçiriyordu hala. Antika satan dükkanlar arasında bizimki 100 yıldır doğunun en zengini ve en ünlüsüydü. Her yerden görmeye gelirlerdi bizi. Marsilya'dan, Londra'dan, Kolonya'dan, Ancona'dan, tıpkı İzmir'den, Kahire'den ya da İsfahan'dan geldikleri gibi. Beni son bir kez süzdükten sonra bir karara varmak zorunda kaldı bizim Rus. Adım Evdokim Nikolayevich, Voronej'den geliyorum. Mağazanızdan büyük övgülerle söz ettiler bana. Hemen bir yakınlık havasına girdim ben de. O zamanlar kibar davranma biçimim buydu. Biz 4 kuşaktır bu ticaretin içindeyiz. Ailem Cenova'dan geliyor ama doğuya yerleşeli çok oldu. Bütün bunlardan habersiz olmadığını belirtmek ister gibi birkaç kez başını salladı. Gerçekten de Konstantinopolis'te ona bizden söz ettilerse ilk söyledikleri bu olmalıydı. Dünyanın bu tarafındaki son Cenevizliler. Sonra da bir iki sıfat, çılgınlığı ya da oldum olası babadan oğula geçmiş büyük tuhaflığı çağrıştıran bir iki el işareti. Gülümsedim ve sustum. O da hemen kapıya döndü. Bir ad ve bir buyruk savurdu bağırarak. Bir uşak koştu geldi. Kara giysisine zor sığan, başında düz bir takke, gözleri yerde şişman küçük bir adam. Elinde taşıdığı küçük sandığın kapağını kaldırdı, içinden bir kitap çıkardı ve efendisine uzattı. Kitabı bana satmak istediğini sandım ve savunma durumuna geçtim hemen. Antika alım satımında pek önemli biriymiş gibi havalar takınarak gelen, soyunu sopunu sayıp sağa sola buyruklar yağdıran ama sonuçta size yalnızca pek saygın ama önemsiz bir şeyler satmak isteyen kişilere karşı tedbirli olmayı çok erken öğrenir insan. Onlar için tek ve eşsiz demek ki neden sonuç bağlantısı içinde, dünyada tek ve eşsiz olmalı değil mi? Kafalarına koydukları fiyata uymayan bir fiyat önerirseniz rahatsız olurlar. Yalnızca aldatıldıklarını değil hakarete uğradıklarını da düşünürler. ve sonunda tehditler savurarak uzaklaşırlar. Ziyaretçim beni yatıştırmakta gecikmedi. Ne bir şey satmak ne de pazarlık etmek için gelmişti dükkanıma. Bu yapıt birkaç ay önce Moskova'da basıldı ve okumayı bilen herkes daha şimdiden okudu onu. Kiril harfleriyle yazılmış başlığı parmağıyla gösterdi ve heyecan içinde okumaya başladı. Kniga Obere, sonra da bana çevirmesi gerektiğini anımsadı. Gerçek ve ortodoks tek dinin kitabı. Gözünün ucuyla bana baktı. Bu tümcenin papacı kanımı oynatıp oynatmadığını anlamak için. Soğukkanlıydım, dışta da içte de. Dışta tüccarın terbiyeli gülümsemesi, içte kuşkucunun alaylı gülümsemesiyle. Bu kitap kıyametin kapımıza dayandığını söylüyor. Sonlara doğru bir sayfayı gösterdi bana. Burada ak üstüne kara, Deccal'in kutsal kitaba da uygun olarak 1666 Papa yılında ortaya çıkacağı yazılı. Bu sayıyı 4-5 kez yineledi. Her seferinde başlangıçtaki bini biraz daha yutarak, sonra da tepkilerimi bekler gibi bana baktı. Herkes gibi ben de Yuhanna'nın vahyini okumuştum ve 13. bölümün o gizemli tümceleri üstünde bir an durmuştum. Aklı olan canavarın sayısını hesaplasın. Çünkü insan sayısıdır ve onun sayısı 666'dır. Orada 666 denmiş, 1666 değil dedim çekingen bir edayla. Bunca açık bir işareti görmemek için kör olmak gerekir. Bir işaret? Ne çok duydum bu sözcüğü, bir de belirti sözcüğünü. Her şey bir işaret, bir belirtidir bekleyen kişi için. Hayret etmeye, yorumlamaya, uygunluklar, yakınlıklar hayal etmeye hazır kişi için. Dünya bu yorulmak bilmez işaret gözcüleriyle dolu. Bu mağazada çok gördüm onlardan. Büyüleyici olanlarını, zavallılarını. Evdokim Efendi görece ilgisizliğime sinirlenmişe benziyordu. Onun gözünde hem bilgisizlik hem de kutsal şeylere saygısızlıktı bu. Onu incitmemek için kendimce biraz çaba gösterdim ve şunları söyledim. Bütün bunlar gerçekten tuhaf ve kaygı verici. Ya da buna benzer başka bir tümce. İçi rahatlayan adam yeniden söze başladı. Buraya kadar bu kitap nedeniyle geldim. Beni aydınlatacak metinler arıyorum. Şimdi anlıyordum işte, ona yardım edebilecektim. Bu arada son 10 yıllar boyunca mağazamızın servetinin Hristiyan dünyasının doğu kökenli eski kitaplara duyduğu büyük ilgi üstünde yükseldiğini söylemem gerek. Özellikle Yunanca, Kıptice, İbranice ve Süryanice kitaplar. Dinin en eski gerçeklerini içerdiği düşünülüyordu bu kitapların ve krallık çevreleri, özellikle Fransa ve İngiltere sarayları, Katoliklerle Reform yanlılar arasındaki tartışmalarda kendi görüşlerine dayanak olmak üzere bunları ele geçirmeye uğraşıyorlardı. Ailem neredeyse bir yüzyıldır bu el yazmalarının peşinde doğu manastırlarını talan etti. Yüzlercesi Paris'te, krallık kitaplığında ya da Oxford'da da Bodleian Library'de yalnızca en önemlilerini sayarsak duruyor bugün. Özel olarak vahiyden söz eden çok fazla kitabım yok, ne de doğrudan doğruya canavarın sayısını veren bölümden. Yine de şunlar olabilir. Ve birkaç yapıt sıraladım ona, değişik dillerde, 10-12 kitap. İçeriklerini ayrıntılandırarak, bazen bölüm başlıklarını vererek. Mesleğimin bu yanından nefret ettiğimi söyleyemem. Bu iş için gerekli edaya, tarza sahip olduğumu da sanıyorum. Ama ziyaretçim uyandırmayı düşündüğüm ilgiyi göstermiyordu. Adını andığım her kitapta küçük parmak hareketleriyle, kaçamak bakışlarla düş kırıklığını, sabırsızlığını belli ediyordu. Sonunda anladım. Size belirli bir kitaptan söz ettiler değil mi? Bir at söyledi. Arapça sesleri biraz karıştırıyordu ama hiç zorlanmadan anladım. Ebu Mahir El Mazandarani. Doğrusunu söylemek gerekirse bir süredir bekliyordum bunu. Eski kitap tutkusu olanlar Mazandarani'nin kitabını iyi bilirler ama yalnızca adını duydukları için, çünkü çok az kişi elinde tutmuştur onu. Gerçekten var mıdır, hiç var olmuş mudur, doğrusunu isterseniz bugün hala bilmiyorum. Bunu açıklamam gerekiyor çünkü çelişkili şeyler yazdığım sanılacak az sonra. Kimi ünlü ve kabul görmüş yazarların yapıtlarına gömüldüğünüzde bu kitaptan sık sık söz ettiklerini görürsünüz. Onun bir zamanlar dostlarından ya da ustalarından birinin kitaplığında bulunduğunu söylerler her zaman. Buna karşılık hiçbir zaman saygın bir kalemden bu kitabın varlığını açıkça doğrulayan bir satır okumadım. Ne kesin biçimde o kitap bende var, sayfalarını karıştırdım, onu okudum diyen, ne de ondan bölümler alıntılayan kimse var. O kadar ki artık güvenilir tüccarlarla okur yazarların büyük bölümü bu kitabın hiçbir zaman var olmadığı kanısındalar. Ara sıra ortaya çıkan nadir kopyalarında düzenbazların, sahtekarların işi olduğunu düşünüyorlar. Bu efsanevi kitabın adı gizli adın örtüsünün kaldırılması ama çoğunlukla 100. ad diye anılıyor. Hangi addan söz edildiğini de söylersem neden bunca arandığı, peşine düşüldüğü hemen anlaşılacak. Kur'an'da Tanrı'nın 99 adının geçtiğini bilmeyen yoktur. Kimileri sıfat demeyi yeğliyor bunlara. Bağışlayıcı, öç alıcı, akıl sır ermez, açıkça görünen, her şeyi bilen, son hükmü veren, varlığının sonu olmayan, Dinsel geleneğin de doğruladığı bu sayı meraklı kafalarda aslında kendiliğinden akla gelen şu soruyu doğurmuştur her zaman. Bu sayıyı tamamlayan gizli bir yüzüncü ad yok mudur? Peygamberin kimi din bilginlerince yadsınan ama kimilerinin gerçek kabul ettiği bazı hadisleri aslında böyle yüce bir adın var olduğunu ve bu adı ağza almanın her türlü tehlikeden kurtulmak için ya da Tanrı'nın herhangi bir dileği yerine getirmesi için yeterli olduğunu belirtiyor. Nuh bu adı biliyormuş deniyor ve bu sayede yanındakilerle birlikte kurtulabilmiş tufandan. İnsanların yeni bir tufandan korktuğu bu zamanda böyle bir gizi açıkladığını ileri süren bir kitabın nedenli olağanüstü bir çekiciliğe sahip olacağı kolayca hayal edilebilir. Kimler kimler geçti mağazamdan? Yalın ayak bir Karmel papazı, Temprizli bir simyager, bir Osmanlı paşası, Taberiyeli bir kabalacı, hepsi de bu kitabı arıyorlardı. Ve ben her zaman bu insanlara neden bu kitabın bana göre bütünüyle bir serap olduğunu anlatmayı görev bildim. Ziyaretçilerim genellikle kanıtlarımı dinledikten sonra yazgılarına boyun eğerler, kimi düş kırıklığına uğrar, kiminin içi rahat eder, bu kitabı elde edemeyeceklerse dünyada başka hiç kimsenin ona sahip olamayacağına inanmayı yerlerler. Moskovalı'nın tepkisi ne biri ne de öteki oldu. Önce eğlenmiş gibi göründü, tüccar palavralarının tek sözcüğüne inanmadığını bana göstermek ister gibiydi. Mimiklerine sinirlenip susmaya karar verdiğimde birdenbire ciddileşti, giderek yalvarır gibi mırıldandı. Satın onu bana, tüm sahip olduğum altını size hemen veririm. Sevgili dostum demek istiyordum ona, dürüst bir satıcıya düştüğünüz için şanslısınız. Sizi altınınızın ağırlığından hemen kurtaracak dolandırıcılar hiç de eksik değil. Sabırla yeniden açıklamaya koyuldum. Benim bildiğime göre bu kitabın neden var olmadığını ve yalnızca saf ya da çabuk kanan yazarların ya da bazı düzenbazların bunun tersini savunduğunu. Ben kanıtlarımı gösterdikçe yüzüne kan hücum ediyordu. Medet umduğu ilacın hiçbir zaman yapılmadığını, sakin bir biçimde dudağınızda bir gülümsemeyle anlattığınız, ölüme mahkum bir hastaydı sanki. Gözlerinde düş kırıklığı ya da boyun eğme değil, kuşku bile değil, yalnızca kin görüyordum. Korkunun kızı kin. Açıklamalarımı kısa kestim ve sözü tedbirli bir sonuca bağladım. Gerçeği yalnız Tanrı bilir. Adam beni artık dinlemiyordu, ilerlemişti. Güçlü elleriyle beni giysilerimden kavramış, kendine doğru çekmiş, çenemi o dev göğsüne bastırmıştı. Beni boğacağını ya da kafamı duvara vurup parçalayacağını düşündüm. Neyse ki uşağı yaklaştı, koluna dokundu ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Yatıştırıcı sözlerdi bunlar sanırım, çünkü efendisi beni hemen bıraktı ve küçümser bir hareketle uzaklaştırdı kendinden. Sonra da kendi dilinde bir ilenç homurdanarak dükkandan çıktı. Bir daha onu hiç görmedim ve kuşkusuz sonunda adına dek her şeyi unutabilirdim. Eğer dükkanıma uğraması tuhaf bir ziyaretçiler geçidinin başlangıcını oluşturmasaydı. Farkına varmam epeyce zaman aldı ama bugün kesinlikle eminim. Bu Evdokim'den sonra mağazaya gelenler aynı kişiler değildi artık. Hiçbir biçimde eskisi gibi davranmıyorlardı. Moskovalı hacının gözlerindeki o dehşet yok muydu? Hani kimilerinin kutsal diye nitelendirebileceği. Artık tüm bakışlarda buluyordum onu. Onunla birlikte o sabırsızlığı, gecikmeye gelmezlik tavrını, o kaygılı ısrarı. Yalnızca izlenimler değil bunlar. Parmakları kayıt defterinde tüccar konuşuyor burada. Bu adamın ziyaretinden sonra tek gün geçmedi ki bana kıyametten, deccaldan, canavardan ve sayısından söz edilmesin. Neden dobra dobra söylememeli şu son yıllarda kazancımın büyük bölümünü kıyametten sağladığımı? Evet, canavar giydiriyor, canavar yedirip içiriyor beni. Ne zaman gölgesi bir kitapta görünecek olsa alıcılar kesenin ağzını açıp dört bir yandan koşuşuyorlar. Hepsi altın pahasına satılıyor. En derin bilgileri içeren yapıtlar da en uydurukları da. Bir ara raflarında Latince yazılmış, dörtlü çizimle desteklenmiş, canavarın ve vahideki sayısız ucubenin ayrıntılı betimi adlı bir kitap bile oldu. Bu hastalıklı merak gönenç içinde yaşamamı sağlıyor belki ama bana kaygı vermekten de geri kalmıyor. Zamanın deliliklerine kapılacak adam değilim ben. Çevrem çalkalansa da aklımı korumayı bilirim. Öte yandan istiridiyelerin incilerini yaptığı gibi kanılar biçimlendirip sonra üstüne kapanan şu dar kafalı ve küstah yaratıklardan da değilim. Kendi düşüncelerim, kendi kanılarım vardır ama dünyanın soluk alıp verişine sağır değilim. Yayılan bu korkuyu görmezden gelemem. Eğer dünyanın delirdiğine karar verseydim bile bu deliliği görmezden gelemezdim. Gülümsesem de, omuz silksem de, aptallık ve ciddiyet yoksunluğuna karşı sövüp saysam da bu iş huzurumu kaçırıyor. İçimde akılla çılgınlığı karşı karşıya getiren dövüşte ikincisi sayı yapıyor her zaman. Akıl karşı çıkıyor, alaycı alaycı sırıtıyor, inat ediyor, direniyor. Benimse bu karşılaşmayı biraz geri çekilerek izlemeye yetecek kadar bilincim var hala. Ama işte tam da bu bilinç kalıntısı çılgınlığın beni de ele geçirmeye başladığını kabul etmeye zorluyor. Günün birinde böyle süre giderse buna benzer tümceler yazabilecek durumda olmayacağım artık. Belki de gelip karıştıracağım bu sayfaları, şimdi yazdıklarımı silmek için. Bugün çılgınlık dediğim inancım haline gelmiş olacak. Bu kişiyi, bu Baldassare'yi günün birinde var olursa eğer Tanrı korusun lanetliyorum, küçümsüyorum, kargışlıyorum, elimde kalan tüm zeka ve onurumla. Biliyorum, sözlerinde dinginlikten eser yok. Çünkü dünyayı gürültüye boğan söylentiler benim de evime sığdı. Evdokiminkine benzer sözleri kendi evimde duyuyorum artık. Üstelik bu benim yüzümden oldu. İşimin durmaksızın büyümesi üzerine bundan 1,5 yıl önce gelip bana yardım etmeleri, nadir eşyalarla haşır neşir olmaları ve günün birinde benim yerime geçmeye hazırlanmaları için kız kardeşim Piacenza'nın 2 oğlundan yardım istemeye karar verdim. Özellikle büyük oğlan Cabir'den çok şey bekliyordum. Dikkatli, titiz, çalışkan, henüz olgunluk yaşına bile gelmemesine karşın neredeyse her şeyi bilen genç bir adam. Okumaktan pek hoşlanmayan, hep sokaklarda serserilik eden küçüğü Habib'in tam tersi. Habib'ten pek bir şey beklemiyordum. Ya da en azından ilk sorumluluklarını yükleyerek onu uslandırmayı umuyordum. Boşuna çaba. Habib büyüdükçe yola getirilmesi olanaksız bir çapkın oldu. Sürekli olarak mağazanın penceresinde oturuyor, gözü tetikte, sağa sola iltifatlar, gülücükler dağıtıyor, günün her saatinde kapsamını kolayca tahmin edebildiğim gizli buluşmalar için ortadan kayboluveriyor. Mahallede ne çok genç kadın Pınar'a testi doldurmaya gittiğinde bu pencere önünden geçen yolu daha kısa bulurmuş meğer. Habib sevgili çok enderdir adların masum olduğu. Cabir'e gelince o mağazanın dibinde yaşıyor. Güneşten o denli uzak duruyor ki yüzü beyazlaşıyor durmaksızın. Okuyor, kopya ediyor, not alıyor, sıralıyor, danışıyor, karşılaştırıyor. Ara sıra yüzünün çizgileri aydınlanıyorsa sokağın ucunda görünüp salına salına ilerleyen ayakkabıcının kızı yüzünden değil mi? Açımlamaların açımlamasının 237. sayfasında bir gün önce son çözümlemeyi okurken anlar gibi olduğu bir şeyin doğrulanmasını bulduğu içindir. Anlaşılması zor, sıkıcı yapıtların şöyle bir üstünden geçmekle yetinirim ben. Zorunlu olduğum için ve sık sık durup soluklanarak. O benim gibi değil. Büyük tat alıyor sanki bunlardan. Önünde ballı şekerlemeler varmış gibi. İyi ya diyordum kendi kendime önceleri. Bunca titiz olduğunu görmekten hiç de mutsuz değildim. Onu kardeşine örnek gösteriyordum. Ve kimi işlerimin yükünü ona aktarmaya başlamıştım bile. En mızmız müşterileri çekinmeden ona emanet ediyordum. Oturup saatlerce konuşuyor ve ticaret birinci ilgi alanı olmasa da sonunda dağlar gibi kitap satıyordu onlara. Buna sevinmekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Eğer o da yaşının verdiği coşkuyla eli kulağında saydığı kıyamet ve bunu haber veren belirtiler üstüne sinir bozucu sözler söylemeye başlamış olmasaydı. Neyin etkisiydi bu? Okuduklarının mı? Kimi müşterilerinin mi? Başlangıçta omzunu tapışlayıp bu saçmalıklara inanmamasını söylemenin yeterli olacağını sandım. Oğlan uysal görünüşlüydü ve başka şeylerde olduğu gibi bunda da bana boyun eğeceğini düşündüm. Bu onu yanlış tanımaktı. Özellikle de içinde bulunduğumuz dönemi, tutkularını, saplantılarını yanlış tanımaktı. Yeğenime bakılırsa zamanın sonuyla buluşmanın tarihi çok eskilerde belirlenmiş, bugün yeryüzünde bulunanlar tarihin bu iç karartıcı taçlanmasına tanık olmanın ayrıcalığını, ne biçim ayrıcalıksa yaşayacaklar. Gördüğüm kadarıyla ne hüzne ne de yılgınlığa düşürüyor bu onu. Kuşkusuz korkuyla karışık bir tür gurur, aynı zamanda da belirgin bir sevinç duyuyor. Her gün Latince, Yunanca ya da Arapça yeni bir kaynakta öngörülerinin her bir kanıtını daha buluyor. Her şey tek bir tarihi gösteriyor ona göre. O Rusça din kitabının nasıl da hata ettim ondan söz etmekle, daha o zamandan gösterdiği tarihi, 1666, gelecek yıl. Onun kullanmaktan hoşlandığı adla canavarın yılı. İnancını desteklemek için bir sürü kanıt, alıntılar, takvim düzenleri, derin hesaplar seriyor önünüze ve bitip tükenmez bir işaretler sıralamasına girişiyor. İnsan işaret ararsa bulur, her zaman böyle gelmiştir bana. Ve bunu bir kez daha mürekkebimle buraya kaydetmek istiyorum.